Alemdağ'da var bir yılan, az şekerli, şimdi sevişme vakti. Sait Faik. İkinci kaset, birinci yüz, sayfa 67. Sizin hikayelerinizi sonradan belki de pişman olacağı cümlesini tamamlatmamak için hemen müdafaya geçmeli. Genç adam hem de eleştirmeci olmak istediğini söylüyor. Öylesine pişman olacak ki rotayı değiştirmeli. Siz de hikaye mi yazarsınız? Benim yaşımda herkes gibi şiir yazıyorum. Bir iki hikayede denedim ama beceremedim. Daha çok tenkide çalışıyorum. Neşredilmiş, bilmediğim Türkçe bir hikaye yok diyebilirim. Ama sizin şu karşıdaki adama bakın. Anadan doğma kördür. Bakın karşı tarafa, Mahmut Bey diye sesleniyor. Demek ki Taksim sinemasının önünde olduğunu, karşıdaki börekçi dükkanında da Mahmut Bey isimli bir adam bulunduğunu biliyor. Bize bir seziş gibi gelen korkunç ilim, ona kim bilir kaç seneye mal oldu. Mesela siz bundan hemen güzel bir olabilir ama ben bu hikayeyi yazmayacağım. Yalnız düşünüyorum, acaba kör etrafın havasından, gürültüsünden nerede bulunduğunu anlıyor yoksa adımlarını mı sayıyor? Siz ne fikirdesiniz? Sağdan şu kadar fazaraza 98 adım yürürsem Taksim sinemasının önünde olacağım. Evden çıkarken saat 9'a 1 mi vardı? Ağır yürüyorum. Şimdi saat tam 9 olmalı. Börekçi Mahmut'un saat 9'da dükkandan ayrıldığı görülmemiştir. Gözlerindeki karanlık dışarının tahassüslerinden kafasında bir aydınlık yaratmış olabilir. Belki de Şişli'den yürüyor. Harbiye'deki seslerle Taksim Bahçesi'nin önündeki sesler arasında bizim farkına varmadığımız neler olabilir? Havada da bir değişiklik vardır. Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi bir zifiri karanlık farkları bulunabilir mi? Ama bana öyle geliyor ki daha çok seslerden bizim için bilinmeyen ama onun için hiç şaşmayan, değişmeyen, değişmez mahiyetini muhafaza eden gürültülerden. Biz sokağın hendesesinin de farkında değiliz ama o münhanileri, müstatilleri, sokağın haritasını, teferruatını kafasına çizmiş olabilir. Belki semtlerin kokuları da vardır. Dükkanlarda ayrı ayrı kokabilir. Onun tabanının bildiği çukurlarda, tümseklerde bulunabilir. Körlük ne kadar modası geçmiş bir edebiyata benziyor. Kılı kırk yaran bir edebiyata. Ben bütün bunları kafamda düşünürken genç arkadaşım durmadan beni öven sözler söylüyor. Belki de bu sözlerin tesiriyle kör hakkında uzun uzun düşünüyorum. Kör adamı Mahmut Bey karşı taraftan alıp bir iki kaldırıma geçirdi. Adımını yaya kaldırımına atar atmaz kör, Sadık ağabey merhaba dedi. Oo merhaba Monsieur Ivan, bu sabah erkencisin dedi Sadık Bey. Ivan, ne erkeni yahu dedi, saat 9'u 10 geçiyor. Taksim'deki saat tam 9'u 11 geçiyordu, bu kadarı fazlaydı. Yanımdaki genç arkadaş bu sırada hikayelerimden hangilerini beğendiğimi soruyordu. Bilmem dedim. Sonra işittiniz mi dedim. Neyi? Kör saatin tam 9'u 10 geçtiğini söyledi dedim. 2 dakika evvel. Yok canım dedi. Vallahi dedim. Olur şey değil dedi. Olur şeydi. Birdenbire işi keşfetmiştim. Mahmut Bey körü almak üzere karşıya geçtiği zaman otomobil kornalarından duyamadığım bir konuşma yapmıştı körle. Saati o zaman sormuş olabilirdi. Genç arkadaşla artık iyice dost olmuştuk. Bazılarını çekiştirebiliyorduk. Hikayelerimi beğenmeyen eleştirmeciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle dinliyordum. Tam bu sırada bir 5 dakika körün nasıl bildiğini düşünüyormuş gibi sustuk. Sonra hikayelerinizi nasıl yazarsınız dedi. Güldüm. Alay edip etmediğini anlamak üzere yüzüne baktım. Hayır vallahi alay etmiyordu. Ne iyi çocuktu bu. Sizin dedi en çok lüzumsuz adamı severim. Sonra baba oğlu. Bir de tesbih hikayeniz vardır o da hoştur dedi. Kameriyeli mezar da fena değildir. Mahcup ama ağzım kulaklarımda susuyordum. Ama sorduğuma cevap vermediniz ki dedi. Ne sormuştunuz? Hikayeyi nasıl yazarsınız demiştim. Bilmem diyebildim. Düşündüm. Setin üstündeki kahvenin altından körün sesi geliyordu. Sadık Efendi ile bağıra bağıra konuşuyorlardı. Bilmem dedim yine. İşte böyle körü körüne. İşte mesela şimdi bir hikaye yazıyorum. Hem ismini bile koydum dedim. Nedir ismi? Demek önce ismini koyarsınız hikayenin demedi. Yok ama bu isim hoşuma gitti de onun için demedim. nedir diye sormadı. Eftalikus kahvesi, hatta kahvesini de bir kenara atıp yalnızca Eftalikus da olur. Hem de hikayeyle münasebette ikinci derecede olabilir. O demediklerimi anlamış gibiydi. Demek böyle yazarsınız siz hikaye dedi. Nasıl diye bu sefer ben sordum. Ne bileyim dedi. Evvela ismini korsunuz, sonra bir defa kurarsınız. Bir neticeye bağlarsınız. Yok yahu dedim, öyle yapmam. Doğrusunu ister misiniz? Ben hikayemin nasıl yazıldığını da pek bilmem dedim. Paraları vermek üzere ayağa kalktık. Genç adam parayı bana verdirtmemek için samimi bir acele gösterdi. Yanımızda kahvesine tavla oynayan iki kişi bu ben vereceğim sen vereceksin münakaşasına gülümseyerek baktılar. Garson benim kasketimden ve kirli muşambamdan vakti halime dair pek acele bir karar vermiş olduğunu tahmin ettiğim bir hesapla benim paramı almakta bir tereddüt geçirdi ve o sırada genç arkadaşla kahveleri ödedi. Ben ayıp ettiniz dedim. Eftalikus'un merdivenlerine indik. İşte hikayelerimi nasıl yazdığımı şimdilik merak eden dostum, yarın incir çekirdeği doldurmayacak mevzuları yazan bir hikayecinin iyi bir hikayeci olmadığını yazacağına göre bilmem hikayem oldu mu? Olmadıysa ne yapalım? Bizim hikaye anlayışımız da böyle efendim. Şişt şişt yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye? Budalalık. Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boyunu bosunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken şşt şşt dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş hiç hiç dederek geçmiştir. Arkamdan yılan. Tosbağa bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şşt şşt diyen. Şşt dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım. Çalıların arasında birisi saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi, ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel, otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı, çatırtılı sesi hiç hiç diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses, şşt şşt şşt dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağırıverir, olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer havu dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar hiç desin, sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma hişt hişt diyen bir divane olayım ben, aldırmayacağım. Belki bir kuştur, belki tosbağdır, belki de kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır, karabataktır, mihalaki kuşudur. İyisin ben kendim hişt hişt derim. O zaman tamamı tamamına pek hiç hiç seslenişine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti, yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Koyunların arasında yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli horoza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi, kuzuyu bacaklarından tuttu, kuzu ile yere yıkıldı, kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, 31'li bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. bana hiç hiç diyen mutlaka bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cık cık demezlerdi, hiç hiç derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üste aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. Oo merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Şişt şişt dedim. Aldırmadı. Bir daha şişt dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı hişt hişt hişt. Buyur beyim dedi. Bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı. Belin sapına siler gibi yaptı. Hişt hişt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı, kuşlara baktı, denize baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi şşt dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi. Ne taraftan gelir? Zaten bu sırada şu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Hacet kalmadı. Doktora gittim, alıverdi. Pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. 9'du 8 kaldı. Biliyorsun 9'uncunun macerasını ya. Sus sus dedim. Yürekler acısı. Haydi Allah'a ısmarladık. Haydi güle güle. Biraz uzaklaşınca şişt şişt. Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu oydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? Sen değil misin hiç hiç diyen? Ben de duyarım bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hiç hiç sesi gelmedi mi fena? Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Şişt şişt, şişt şişt, şişt şişt. Dülger balığının ölümü. Hepsinin gözleri güzeldir. Hepsinin canlıyken pulları kadın elbiselerine, kadın kulaklarına, kadın göğüslerine takılmaya değer. Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler, şunlar bunlar? Mümkünü olsaydı da balolara canlı balık sırtlarının yanar döner renkleriyle gidebilselerdi bayanlar. Balıkçılar milyon, balıklar şan-ı şeref kazanırdı. Ne yazık ki solu verir ölür ölmez. Öyle ki üzülmüş bebeklere döner balık sırtının pırıltıları. Benim size ölümünü hikaye edeceğim balığın öyle pırıltılı, yanar döner pulları yoktur. Pulu da yoktur ya zavallının. Hafifçe belirsiz bir yeşil renkli esmerdir. Balıkların en çirkinidir. Kocaman, dişsiz, ak ve şeffaf naylondan bir ağzı vardır. Sudan çıkar çıkmaz bir karış açılır. Açılır da bir daha kapanmaz. Vücudu kirlice, esmer renkte demiş miydim? Yamyaslıdır demiş miydim? Tam ortalık yerinde, her iki yanda sağlı sollu iki baş parmak izi diyebileceğimiz koyu lekeler vardır demiş miydim? Rum balıkçıların Hrysopsaros, Hristos balığı dedikleri bu balık vaktiyle korkunç bir deniz canavarıymış. İsa doğmadan evvel Akdeniz'e dehşet salmış. Bir Finikeli denize düşmeye görsün, devirdiği Kartacalı çektirmesinin Beni İsrail balıkçı kayığının sayısı sayılamamış. Keser, biçer, doğrar, mahmuzlar, takar, yırtar, koparır, atar, çeker, parçalarmış. Akdeniz'in en gözü pek. İnsandan, hayvandan, fırtınadan, yıldırımdan, yağmurdan, beladan, işkenceden yılmaz korsanı. Dülger balığının adından bembeyaz kesilirmiş. İsa günlerden bir gün deniz kenarında gezinirken sandallarını büyük bir korkuyla bırakıp kaçan balıkçılar görmüş. Ne oluyorsunuz diye sorunca balıkçılara, aman demişler balıkçılar. Eleman, eleman bu canavardan. Sandallarımızı kırdı, arkadaşlarımızı parçaladı. Hepsinden kötüsü balık tutamaz olduk, açlıktan kırılırız. İsa yalın ayak, başı kabak, dülger balıklarının yüzlercesinin kaynaştığı denize doğru yürümüş. En kocamanını uzun parmaklı elleriyle tutup sudan çıkarmış. İki elinin baş parmağı arasında sımsıkı tutmuş, eğilmiş, kulağına bir şeyler söylemiş. O gün bugündür dülger balığı, denizlerin görünüşü pek dehşetli fakat huyu pek uysal, pek zavallı bir yaratığıdır. Birçok yerlerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, destereye, eğeye benzer çıkıntıları, kemikle kılçık arası dikenleri vardır. Dülger balığı adı bunlardan ötürü ona takılmış olmalı. Bütün bu alat-ı edevatın dört yanını şeffaf naylondan diyebileceğimiz işlemeli bir zar çevirmektedir. Kuyruğa doğru bu incecik zar azıcık kalınlaşır, rengi koyulaşır, bir balık kuyruğunun biçimini alır. Oltaya tutuldu muydu dünyasına, sulara küsüverir. Nasıl bir korku içine düşer kim bilir. Onun için dünya bomboştur artık. Ortadan kurtulsa da fayda yoktur. Suyun yüzüne yamyazsı serilir. Kocaman gözleriyle insana mahzun mahzun bakar durur. Sandalı aldığınız zaman dakikalarca onun sesini işitirsiniz. Ya sesini? Bir o, bir de kırlangıç balığı sandalda ölünceye kadar ikide bir feryada benzer. Soluğa benzer acı bir ses çıkarır. İnce zardan ağzını bir kere ağlara vurmasın. Küstüğünün resmidir dülger balığının. Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki esmer renkteydi önce. Vücudunda hiçbir kımıldama yoktu. Taş kadar cansızdı. Yalnız aletlerinin etrafını çeviren incecik ipekten bile yumuşak zarları oynaşıp duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet, bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgarının oyunuydu. Vücutta, görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu zarlar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyorlardı. İlk bakışta insana zevkli, eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme hakikatte bir ölüm dansıydı. Sanki dülger balığının ruhu rüzgar rüzgar bu incecik zarlardan çıkıp gidiyordu. Bir dirhem kalmamacasına. Hani bazı yaz günleri hiç rüzgar yokken deniz üstünde bir meneviş peydahlanır. İşte öyle bir cazip titremeydi bu. İnsanın içi zevkle, saadetle dolduruyordu. Ancak balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse bu titremenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi. Ama insan yine de bu anlama almamaya çalışıyordu. Belki de bu harikulade tatlı bir ölümdü. Belki de balık hala suda, derinliklerde bulunduğunu sanıyordur. Karnı tok, sırtı pektir. Akşam olmuştur. Deniz dibinin kumları gıdıklayıcıdır. Altta dişi yumurtaları, yukarılarda erkek doğumları sallanıyor, sallanıyor, sallanıyordur. Vücudunu bir şehvet anı sarmıştır. Birdenbire dehşetli bir şey gördüm. Balık tuhaf bir şekilde ağır ağır ağarmaya, rengini atmaya, bembeyaz kesilmeye giden bir hal almaya başlamıştı. Acaba bana mı öyle geliyor? Sahiden rengini mi atıyor? Demeye, dikkatli bakmaya lüzum kalmadan yanılmadığımı anladım. Kenarları süsleyen zarların oyunu çabuklaşmaya, balık da gitgide saniyeden saniyeye pek belli bir halde beyazlanmaya başladı. İçimde dülger balığının yüreğini dolduran korkuyu duydum. Bu hepimizin bildiği bir korkuydu. Ölüm korkusu. Artık her şeyi anlamıştı. Denizlerin dibi alemi bitmişti. Ne akıntılara yassı vücudunu bırakmak, ne karanlık sulara, koyu yeşil yosunlara gömülmek. Ne sabahları birdenbire yukarılardan derinlere inen serin aydınlıkta uyanıvermek, günün mavi ile yeşil oyunları içinde kuyruk oynatmak, habbeler çıkarmak, yüze doğru fırlamak. Ne yosunlara, canlı yosunlara yatmak, ne akıntılarda aletlerini yakamozlara takarak yıkanmak, yıkanmak vardı. Her şey bitmişti. Dülger balığının ölüm hali uzun sürüyor. Sanki balık şu hava dediğimiz gaz suya alışmaya çalışmaktadır. Hani biraz dişini sıksa alışması bile mümkündür gibime geldi. Bu 2 saat süren ölüm halini 4 saate, 4 saate 8 saate, 8 saati 24'e çıkardık mıydı? Dülger balığını aramızda bir işle uğraşırken görüvereceğiz sanıyorum. Onu atmosferimize, suyumuza alıştırdığımız gün bayramlar edeceğiz. Elimize görünüşü dehşetli, korkunç, çirkin ama aslında küser huylu, pek sakin, pek korkak, pek hassas, iyi yürekli, tatlı ve korkak bakışlı bir yaratık geçirdiğimizden böbürlenerek onu üzmek için elimizden geleni yapacağız. Şaşıracak, önce katlanacak. onu şair, küskün, anlaşılmayan birisi yapacağız. Bir gün hassaslığını, ertesi gün sevgisini, üçüncü gün korkaklığını, sükûnunu kötüleyecek, canından bezdireceğiz. İçinde ne kadar güzel şey varsa hepsini birer birer söküp atacak. Acı acı sırıtarak İsa'nın tuttuğu belinin ortasındaki parmak izi yerlerini, mahmuzları, kerpetini, eğesi, testeresi ve baltasıyla kazıyacak. İlk çağlardaki canavar halini bulacak. Bir kere suyumuza alışmaya görsün, onu canavar haline getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. Kafa ve şişe. Bütün gün ne ettim bilmeden dolaştım. Çoktandır ne yaptığımı bilmiyorum. Ancak böyle dolaşırsam bir şeyler görebiliyorum. Yoksa gözümü dört açsam nafile. Böylece hiç kimseyi, hiçbir eşyayı, hiçbir olayı dört başı mamur gördüğümü ve duyduğumu iddia edemem. Daha çok işin hiç lüzumsuzunu, teferruatını kılı kılına görüyorum, duyuyorum da esaslı kısmını kaçırıveriyorum. Beni bir şahitliğe çağırsalar hapı yuttuğumun resmidir. Sokakta bir adamın bıçak çektiğini göz önüne getirin. Ben bıçağı görmem de bıçağı çekenin kaşlarına takılırım. Bıçağı yiyenin fışkıran kanını, yüzündeki acıyı görmem de münasebetli münasebetsiz bir şey görürüm. Yargıç bana sorsa bıçağı çeken bu muydu dese önce adamın kaşlarına bakarım. Kaşlarını herhangi bir tesadüfle uçlarından almışsa hayır bu değildi demezsem yalan söylemiş olurum. Yahut da yargıçtan müsaade ister, kaşının kenarları alınıp alınmadığını araştırırım. Böyle olmasına böyleyim. Şahitlikte pek zararlı bir adam olurdum ama şu hikayecilik işinde zararı bana dokunuyor. Dün akşam bir kavgaya şahit oldum. Onu anlatmak istiyorum. Dört delikanlıydı. Onlar içmek için, ben yemek yemek için girdiğimiz aşçı dükkanı aynı zamanda meyhaneydi de. Günlerden bayağı bir gün olduğu için ancak 8-10 masa doluydu. 1-20 kadarı boştu. Vitrinli frijderin yahut frijderli vitrinin önünde direğin kenarındaki iki kişilik masaya oturmuştum. Yalnızdım. Yalnızdım ama muhayyel bir arkadaşım vardı karşımda. Bu muhayyel arkadaşı pek severim. Öyle ki bazen konuşurken dudaklarına dalar, öpüveresim gelir. Ellerini severim, gözünün rengini severim. İçime ondan durmadan yağmur gibi bir şeyler yağar. Hiçbir sözü gücüme gitmez, hiç büyük laf etmez, fazla konuşmaz, tükürmez, kaşınmaz. İdeal arkadaştır. Kadın mıdır, erkek midir, zengin midir, fakir midir, okumuş yazmış mıdır, cahil midir, ihtiyar mıdır? Nasıl karar verirsem öyledir. Bazen boyasız, süssüz bir okumuş kızdır. Pırıl pırıl konuşur. Bazen güzel bir erkek çocuktur. Yaşı 16-17'dir. Okumuş yazmışlığı pek yoktur. Duvar boyacısıdır. Hristiyandır. Kapkara kömür gibi gözleri vardır. Güldüğü zaman insandan üstündür. Bakmaya doyamam.